Ayrım 9.
O her şeyi bir merkezde toplamış görünüyor. Onun çevresinde masalar, kapı pencere dizileri, tavanlar, ondan gelen ışık yollarıyla aydınlanıyor. Parlamış bir pencerenin ortasındaki yıldızın çevresine ışık saçması gibi. Eşyaları bir noktada topluyor, düzenliyor. Şimdi bizi görüyor, kımıldıyor ve bütün ışık yolları yeni duyum gelgitleri getirerek dalgalanıyor, akıyor, titriyor üzerimizde. Değişiyoruz. Louis elini boyun bağının üzerine koyuyor. Acılı bir yoğunlukla oturmuş bekleyen Neville, sinirli bir biçimde önündeki çatalları düzeltiyor. Ruha da sanki uzak bir ufukta bir ateş parçalanmış gibi şaşkınlıkla görüyor onu. Ve ben kafamın içini nemli çimen, ıslak tarlalar, çatıdaki yağmur sesi, kışın evi döven rüzgarın esişleriyle doldurmama ve böylece kendi varlığımı ona karşı korumama karşılık, onun alaylarının gizlice çevremi sardığını duyuyorum. Kahkahasının ateşten dillerinin çevremde kıvrım kıvrım olduğunu, biçimsiz giysimi, hemen masa örtüsünün altına sakladığım uçları köşeli tırnaklarımı acımasızca aydınlattığını da duyuyorum. Gelmedi dedi Neville. Kapı açılıyor ve o gelmiyor. İşte Bernard bu. Paltosunu çekip çıkarırken koltuk altlarından mavi gömleğini gösteriyor. Ve sonra hepimizin tersine bir kapıyı itip açmadan yabancılarla dolu bir salona girdiğini bilmeden giriyor içeri. Aynaya bakmıyor. Saçı darmadağınık. Ama o bunu bilmiyor. Bizim öbürlerinden değişik olduğumuzu ya da bu masanın onun yöneldiği yer olduğunu algılamıyor. Buraya gelirken duraklıyor. Opera paltosu giymiş bir kadını şöyle böyle tanıdığı için kim bu diye soruyor kendini. Herkesi yarım yamalak tanır. Hiç kimseyi tanımaz. Onu Percival'le karşılaştırıyorum. Ama şimdi ayırt ederek iyi yüreklilikle el sallayarak selamlıyor bizi. Öylesine bir tatlılık, öylesine bir insan sevgisi taşıyor ki İnsan sevgisinin boşunalığı alayıyla bozulmuş. Eğer bunu buğuya dönüştüren Percival olmasaydı, kişi ötekilerin daha şimdiden duyduğu gibi, işte şimdi bizim şenliğimiz, şimdi birlikteyiz duygusuna kapılabilirdi. Ama Percival olmadan sağlamlık da olmuyor. Biz gölgeden resimler, hiçbir geçmiş dayanağı olmadan bulanık kımıldayan, içi boş, düzsel görüntüleriz. Yaylı kapı durmadan açılıyor dedi Ruhada. Sürekli geliyor yabancılar. Bir daha hiç görmeyeceğimiz kişiler, teklifsizlikleriyle, ilgisizlikleriyle, bizsiz süre giden dünya anlayışlarıyla, istemimiz dışında bizi süpürüp geçen kişiler. Derinlere batamayız, yüzlerimizi unutamayız. Hatta hiç yüzü olmayan, içeri girdiğinde hiçbir değişiklik yaratmayan Susan ve Jenny bedenleri ve yüzleri değiştirirler. Ben bile bir yerlerde demir atacak yerim olmadan, pekiştirilmemiş bir açıklık, bir süreklilik, ya da karşısında bu bedenlerin kımıldayacağı bir duvar oluşturma yeteneğim olmadan çırpınıyorum. Bir yere tutunamamışım. Neville ve onun acısı yüzünden bu. Onun acısının keskin soluğu benim varlığımı dağıtıyor. Hiçbir şey yerini bulamaz. Hiçbir şey yatışamaz. Her kapı açılışta bakışlarını masaya dikiyor. Gözlerini kaldırma yürekliliğini gösteremiyor. Sonra bir an için bakıyor ve gelmedi diyor. Ama işte geldi. Şimdi dedi Neville. Ağacım çiçekleniyor. Yüreğim kabarıyor. Tüm baskı kalktı. Tüm engeller götürüldü. Karmaşa saltanatı bitti. Düzen getirdi o. Bıçaklar kesiyor yine. İşte Percival dedi Jenny. Giyinmemiş. İşte Percival dedi Bernard. Saçını düzeltiyor. Ama kendini beğenmişlikten değil. Aynaya bakmıyor. Düzen tanrısının gönlünü kazanmak için. Geleneklere bağlı o. Kahraman o. Küçük oğlanlar oyun alanlarını onun peşinde geçtiler. Onun burnunu sümkürdüğü gibi sümkürdüler burunlarını. Ama beceremediler. Çünkü Percival o. Şimdi Hindistan'a gitmek için bizden ayrılmak üzere olduğu zaman bütün bu önemsiz ayrıntılar bir araya geliyor. Bir kahraman o. Evet, bu yatsınmamalı. Ve sevdiği Susan'ın yanında yerini aldığında durumumuzu taçlandırıyor. Birbirimizin dibinde çakallar gibi acı acı ulumuş olan bizler şimdi kumandanlarının önündeki askerlerin ağırbaşlı ve güvenli havasına bürünüyoruz. Gençliğimiz yüzünden, en yaşlımız daha 25'inde değil, birbirimizden ayrılmış olan bizler, aşk gözlü kuşlar gibi her birimiz kendi türkümüzü söylemiş ve gençliğin yazıklanmasız yabanıl bencilliğiyle kendi salyangoz kabuklarımıza çatlayana dek vurmuş, ben nişanlıyım ya da yapayalnız bir yatak odası penceresinin dışına tünemiş, aşkın, ünün ya da gagasındaki sarı perçemle daha tüyleri bitmemiş bir kuş için öylesine değerli olan öbür yalın kat deneylerin türküsünü söylemiş olan bizler, şimdi yaklaşıyoruz ve herkesin ilgilerinin değişik olduğu, ağaçların sonu gelmez geçitinin bizi şaşkınlığa düşürerek sinirlendirdiği, durmadan açılan kapının cam kafesinin bizi binlerce baştan çıkarmayla uyarttığı, inancımızı aşağılanmalar ve yaralar getirdiği bu lokantada, tünediğimizde sarsak sarsak birbirimize yaklaşarak, işte burada birlikte oturarak birbirimizi seviyoruz, kendi katlanma gücümüze inanıyoruz. Şimdi yalnızlığın karanlığından dışarı akalım dedi Louis. Şimdi kendi beynimizde ne varsa kabalıkla ve dolaysızca söyleyelim dedi Neville. Yalnız kalmışlığımız, hazırlığımız bitti. Sır tutma ve saklanmanın sisli günleri, merdivenlerde ele vermeler, korku ve esriklik anları. Yaşlı bayan konstable süngerini kaldırdı ve sıcaklık boşandı üzerimizden dedi Bernard. Bu değişimle giydirildik, etin bu giysi duygusuyla. Ayakkabı boyacısı olan bulaşıkçı kızla sevişti mutfak avlusunda dedi Susan. Rüzgardan şişmiş çamaşırlar arasında. Rüzgarın nefesi soluklayan bir kaplanı andırıyordu dedi Ruhoda. Adam kurşun renkli uzandı. Kesik boğazıyla hendekte dedi Neville. Yukarı çıkarken dimdik tutulmuş gümüş yapraklarıyla o karşı konulamaz elma ağacına karşı kaldıramadım ayağımı. Üfleyen biri olmamasına karşın yaprak çalılar arasında dans etti dedi Ginny. Güneşten kızmış köşede dedi Louis. Taş yaprakları yüzdü yeşilin derinliklerinde. Elvedon'da bahçıvanlar kocaman süpürgeleriyle süpürdüler. Süpürdüler ve masaya oturmuş bir kadın yazı yazdı dedi Bernard. Bu sicimin sıkı sıkı sarılmış yumaklarından şimdi her teli çekiyoruz dedi Louis. Ansıyarak ne zaman karşılaştığımızı. Ve sonra dedi Bernard. Araba kapıya dayandı. Erkeklere yakışmayacak gözyaşlarımızı saklamak için yeni melon şapkalarımızı sımsıkı gözlerimizin üzerine çekerek hizmetçilerin bile bize baktığı sokaklardan geçtik. Bavullarımız, üzerine beyaz harflerle boyanmış adlarımız, üstüne annelerimizin önceden birkaç gece boyunca adlarımızı işlediği, yönetmeliğin gerektirdiği sayıda çoraplar ve donlar bavulların içinde, okula gittiğimizi bütün yüzüne bildirirdi. Annelerimizin bedeninden ikinci kopuş. Ve Bayan Lambert, Bayan Cutting, Bayan Bart dedi Ginny. Anıtsal bayanlar, beyaz keten yakalıklı, taş renkli, gizemli, incecik bakir mumlar, donuk ateş böcekleri gibi Fransızca, coğrafya, aritmetik kitapları üzerinde kımıldayan mor ametist yüzükleriyle bizi denetlediler ve haritalar vardı. Yeşil çuha kaplı tahtalar, bir rafta ayakkabı dizileri. Ziller tam zamanında çalardı dedi Susan. Hizmetçiler itişir, kıkırdaşırlardı. Sandalyelerden dışarı sürüldüğümüz bir çizgi vardı muşambanın üzerinde. Ama bir tavan arasından mavi bir görünüm, bu düzene konmuş, bu gerçek dışı varoluşun çürümesiyle lekelenmemiş bir tarlanın uzak görünümü vardı. Başlarımızdan aşağı örtüler dökülür dedi Ruhada. Demetlerde hışırdayan yeşil yapraklarıyla çiçekleri sımsıkı tuttuk. Değiştik, tanınmaz olduk dedi Louis. Bütün bu değişik ışıklar önüne apacık serinmişken içimizde taşıdığımız şeyler, çünkü birbirimizden öylesine değişiyiz, aralıklı olarak zorlu parçalar halinde, bomboş ıssızlıklarla kesintili, sanki bir tabağa gelişi güzel asit damlamış gibi çıktı yüzeye. Ben buydum, Neville şu, Ruha da değişik yine, Bernard da. Sonra hafif sandallar uçuk renkli söğüt dalları arasından kaydı dedi Neville. Ve Bernard çimenden genişliklere, çok eski kuruluşun yapılarına karşı o gelişi güzel tavrıyla ilerleyerek toprakta yanımda bir yığına yuvarlandı. Bir tutku bunalımı içinde ne rüzgarlar daha çılgındır bundan ne de şimşek daha ansızın. Şiirimi çıkardım, şiirimi savundum, kapıyı vurdum ardımdan. Ben her nasılsa dedi Louis, sizi yitirerek yazıhanemde oturdum. Takvimden yaprağı kopardım. Gemi simsarlarının, mısır tacirlerinin, hayat sigortası istatistiği uzmanlarının dünyasına 10 cuma ya da 18 salı gününün Londra kenti üzerinde doğmuş olduğunu bildirdim. Sonra dedi Ginny, parıltılı giysiler içinde sergilenmiş, boyunlarımızın çevresindeki soğuk bir halkaya sığmış, birkaç değerli taşla bezlenmiş olarak Ruhada ve ben eğildik, el sıkıştık, bir gülümsemeyle tabaktan birer sandviç aldık. Kaplan sıçradı, yeryüzünün öteki yakasındaki karanlık havuzlara kırlangıç kanatlarını batırdı dedi Ruhada. Ama burada ve şimdi birlikteyiz dedi Bernard. Belli bir zamanda bu belli yerde bir araya geldik. Derin, ortak bir tutkuyla bu buluşmaya katıldık. Uygun bir biçimde onu sevgi diye adlandıralım mı? Percival sevgisi diyelim mi ona? Percival Hindistan'a gidiyor diye. Hayır, bu küçük, çok güzel bir ad. Duygularımızın genişliğini ve yaygınlığını böylesine küçük bir noktaya bağlayamayız. bir tek şeyi dayanıklı yapmak için değil. Aslında ne dayanır ki? Aynı anda birçok gözce görülür yapmak için bir araya geldik. Kuzeyden, güneyden, Susan'ın çiftliğinden, Louis'in iş yerinden. Bu vazada kırmızı bir karanfil var. Burada oturmuş beklerken yalın kat bir çiçekti o. Ama şimdi yedi yanlı bir çiçek. Çok yapraklı, kırmızı, koyu mor, eflatun gölgeli. Gümüşe boyalı yapraklarla dimdik. Her gözün kendinden bir şeyler kattığı tam bir çiçek. Oyuncu ateşlerden, gençliğin dipsiz sıkıntılarından sonra dedi Neville. Işık şimdi gerçekten eşyalara düşüyor. İşte çatallar, bıçaklar. Yeryüzü gözler önüne serilmiş. Ve biz de işte böylece konuşabiliyoruz. Değişiyiz dedi Louis. Bu açıklanamayacak denli derinden olabilir. Ama deneyelim. Ben içeri girdiğimde hepiniz gibi görünmeyi umarak saçımı düzelttim. Oysa beceremem. Çünkü sizin gibi tek ve bütün değilim. Daha şimdiden binlerce yaşantıdan geçtim. Her gün gömüldüğüm yerden çıkıyorum. Kazıp çıkıyorum. Nil türkülerini, zincire vurulmuş canavarın ezişlerini duyduğum zamanlarda, kadınların binlerce yıl önce yarattıkları kumlar içinde kendi kalıntılarımı buluyorum. Yanınızda gördüğünüz bu adam, bu Louis, yalnızca bir zamanlar hoş olan bir şeyin külleri ve yatsınmışlığıdır. Bir Arap prensiydim. İşte bakın özgür tavırlarıma. Elizabeth döneminde büyük bir ozandım. 14. Louis'in sarayında bir düktüm. Çok kibirliyim, çok güvenliyim. Benim için kadınların sevgiyle iç çekmeleri gerektiği konusunda ölçülemez bir tutkum var. Susan beni ceset gibi bulsun. Jean'in duygudaşlığının o güzelim avuntularını bana uzatsın diye bugün hiç yemek yemedim. Ama Susan ve Percival'i beğenirken ötekilerden nefret ediyorum. Çünkü aksanımı gizleyerek, saçımı düzelterek bu maskaralıkları onlar için yapıyorum. Ben bir fındık üzerine çene çalan küçük bir maymunum. Siz bayat çöreklerle dolu, parlak çantalı, büküş kadınlarsınız. Ben aynı zamanda kafesteki bir kaplanım da. Ve siz kızıl, kızgın demirli bakıcılarsınız. Yani ben sizden daha ateşli, daha güçlüyüm. Ama yine de hiçlik çağlarından sonra toprağın üzerinde ortaya çıkan görüntü, siz bana gülmeyesiniz diye korku içinde kurum fırtınalarına karşı rüzgarla birlikte dönenmeler içinde yemeğimi yer, ozanıma, Lucretus mu? Bir şişeyi ve salça bulaşığı hesap kağıdını destek yaparken gördüğüm melon şapkaların iniş çıkışlarını, martıları ve çürük dişli kadınları, kilise kulesini birbirine bağlayacak, apaçık şiirin çelik halkasını dökme çabaları içinde harcanmış olacak. Ama hiçbir zaman benden nefret etmeyeceksiniz dedi Jean'i. Yaldızlı sandalyelerle, elçilerle dolu bir odada bile olsa benim duygudaşlığımı elde etmek için odayı geçip bana geleceksiniz. Beni her gördüğünüzde. Tam şimdi içeri girdiğim zaman her şey bir kalıpta kımıltısız kaldı. Garsonlar durdu, yemek yiyenler çatallarını kaldırdı, tuttu. Olacaklara hazırlık bir havam vardı. Oturduğum zaman ellerinizi boyun bağlarınıza koydunuz. Masanın altına sakladınız. Ama ben hiçbir şey saklamam. Ben hazırım. Her kapı açılışında daha diye bağırıyorum. Ama benim düşlediğim her şey bedenlerdir. Bedenimin düşürdüğü halka dışında hiçbir şey düşleyemem. Bedenim karanlık bir yolda bir fener gibi birbiri ardından cisimleri karanlıktan ışık çemberine çıkararak benim önüm sıra ilerler. Sizin gözlerinizi kamaştırırım. Size her şeyin bu olduğuna inandırırım. Ama sen kapıda durduğun zaman dedi Neville, beğenilmek isteyerek durgunluk getiriyorsun. Ve bu ilişkinin özgürlüğü için büyük bir engel. İlgimizi üzerine çekerek kapıda duruyorsun. Ama benim yaklaştığımı hiçbiriniz görmediniz. Erken geldim. Sevdiğimin yanına oturmak için çabuk çabuk, dosdoğru buraya geldim. Benim yaşantımda sizinkinden olmayan bir çabukluk var. Ben koku ardında bir tazı gibiyim. Tan ağırdıktan alacakaranlığa dek avlanırım. Hiçbir şeyin ne kumlar arasında yetkinlik peşine düşmenin, ne ünün, ne paranın anlamı var benim için. Ama istediğimi hiçbir zaman elde edemeyeceğim. Çünkü bedensel güzellik ve onunla birlikte gelen yüreklilik yok bende. Bilincimin çabukluğu bedenime göre çok güçlü. Sonuca ulaşamadan nemli, belki de iğrenç bir yığının içine düşüyorum. Başarısızlığa uğruyorum. Yaşamın bunalımları içinde sevgi değil, acıma uyandırıyorum. Bu yüzden korkunç biçimde acı çekiyorum. Ama Louis'in yaptığı gibi kendime bir görünüm hazırlamak için acı çekmiyorum. Kendimi bu hokkabazlıklara, bu gösterişlere kaptırmayacak denli hoş bir gerçek duygusu var bende. Her şeyi görüyorum, bir tek şey dışında, tam bir açıklıkla. Bu benim kurtarıcım, bu benim acıma bitmeyen bir taşkınlık veren şey. Bu sessiz, olduğum zaman bile bana konuşarak bir şeyler yazdıran şey. ve bir bakıma aldatılmış olduğum için, istek değişmese de kişi sürekli değiştiği için, geceleri kiminle oturacağımı sabahtan bilmediğim için hiçbir zaman durağan değilim. En kötü yıkımların bile altından kalkıyorum. Dönüyorum, değişiyorum. Çakıl taşları benim kaslı, benim uzanmış bedenimin zırhını dövüyor. Bu arayış içinde yaşlanacağım. Eğer inanabilseydim, dedi Ruhada, arayış ve değişim içinde yaşlanacağıma korkumdan kurtulurdum. Hiçbir şeyin kalıcı olmadığı korkusundan. Bir an bir başkasına götürmüyor. Kapı açılıyor, kaplan sıçrıyor. Geldiğimi görmediniz. Sıçrayışın korkusunu önlemek için sandalyelerin çevresine dolaştım. Hepinizden korkuyorum. Üzerime sıçrayan duygu sarsıntısından korkuyorum. Çünkü başa çıkamıyorum onunla. Sizin yaptığınız gibi bir anı sonrakinin içinde eritemiyorum. Onların hepsi zorlu. Ayrı ayrı benim için. Ve ben anlık sıçramanın sarsıntısıyla düşersem siz benim üzerimde olacaksınız. Beni paramparça ederek. Görebildiğim hiçbir son yok benim için. Dakika dakika, saat saat, doğal bir güçle onları sizin yaşam dediğiniz bütünlenmiş ve bölünemez yığını oluşturana dek çözümleyerek nasıl koşacağımı bilmiyorum. Çünkü görebildiğiniz bir son var sizin için. Bir kişi mi ki yanına oturacak? Bir düşünce mi ki? Sizin güzelliğiniz mi ki? Bilmiyorum. Kokunun izini süren bir tazıya, ormandaki ağaçların kocaman dalları, orman patikalarının dümdüz yeşili nasıl görünüyorsa sizin günleriniz, saatleriniz de öyle geçer. Ama benim için izleyecek bir tek koku, bir tek beden bile yok. Ve yüzüm yok benim. Kumsalda yarışan köpük gibiyim. Belki orada bir konserve kutusuna, burada zırhlı bir çakır dikeninin sivri ucuna ya da yarısı aşılmış kayaya ok gibi düşen ay ışığı gibiyim. Mağaralardan aşağı döne döne fırlatılıyorum. Sonsuz koridorlara kağıt gibi çarpıyorum. Elimi duvara bastırmalıyım kendimi geri çekmek için. Oysa her şeyden çok bir yere yerleşmek istediğim için Jeanne ve Suzan'ın ardında ağır ağır yukarı çıkarken sanki görebildiğim bir son varmış gibi yapıyorum. Onlardan gördüğüm gibi giyiyorum çoraplarımı. Sizin konuşmanızı bekliyorum. Sonra sizin gibi konuşuyorum. Londra'nın öteki ucundan buraya, bu belli noktaya, bu belli yere ne seni ne de seni görmek için. Ama tümlenmiş, bölünemez, aldırmasız yaşayan sizlerin ortaklaşa alevinizden kendi ateşimi yakmak için sürüklendim. Bu akşam salona girdiğimde, dedi Suzan, durdum, toprağa yakın gözleriyle bir hayvan gibi gözetledim çevremi. Hoş kokular ve halıların, eşyaların kokusu iğrendiriyor beni. Nemli tarlalarda yürümeyi seviyorum tek başıma. Ya da bir kapıda durmayı, av köpeğimin bir çember içinde koku sürüşünü izlemeyi ve sormayı. Tavşan nerede? Otlar büken, ateşe tüküren, uzun koridorlarda babam gibi terliklerle ayaklarını sürüyen kişilerle olmayı seviyorum. Tek anladığım deyişler aşk, nefret, öfke ve acı haykırışları. Bu konuşma giysisi onun bir parçasıymış gibi görünen yaşlı bir kadını soymak gibi bir şey. Ama şimdi biz konuştukça o altta pembeleşiyor ve buruşuk kalçaları, sarkık göğüsleri var. Sessiz olduğunuzda güzelsiniz yine. Doğal bir mutluluktan başka hiçbir şeyim olmayacak benim. O hemen hemen doyuracak beni. Yorgun gireceğim yatağıma. Dinlendirilerek ekilen bir tarla gibi uzanacağım. Yazın ısı üzerimde dans edecek. Kışın soğuktan çatlayacak her yanım. Ama ısı ve soğuk benim isteyip istemediğime aldırmadan doğal olarak izleyecek birbirini. Çocuklarım beni sürdürecek. Diş çıkarmaları, ağlamaları, okula gidişleri, geri gelişleri, altımdaki denizin dalgaları gibi olacak. Onun kımıltıları olmadan bir günüm geçmeyecek. Mevsimlerin sırtlarında sizin hepinizden daha yükseğe kaldırılacağım. Öldüğüm zaman Jeanne'den, Ruhada'dan daha çok şeyim olacak. Ama öte yandan öbürlerinin düşünceleri ve kahkahaları önünde sizin çeşitli olduğunuz ve yüzünüzün milyonlarca gamzeyle dolduğu yerde ben huysuz, fırtınaya boyanmış, tepeden tırnağa bir tek eflatun olacağım. Analığın hayvansal ve güzel tutkusuyla alçaltılmış, dar kafalı biri olacağım. Çocuklarımın yazgılarını acımasızca zorlayacağım. Onların yanlışlarını görenlerden nefret edeceğim. Alçakça yalanlar söyleyeceğim onlara yardım etmek için. Bırakacağım, çevreme çektikleri duvarla uzak tutsunlar beni. Senden, senden ve senden. Aynı zamanda kıskançlıktan çatlıyorum. Jeanne'den nefret ediyorum. Ellerimin kırmızı, tırnaklarımın yenmiş olduğunu gösteriyor bana. Öylesine yabanılıkla seviyorum ki sevgimin nesnesini, sözcükler dizisiyle benden kurtulabileceğini gösterdiğinde beni öldürüyor. O kurtuluyor ve ben ağaç tepelerinde, yapraklar arasında içeri dışarı kayan bir sıçrama tutulmuş bırakılıyorum. Tümceleri anlamıyorum. Eğer doğmuş olsaydım, dedi Bernard, bir sözcüğün bir başkasını izlediğini bilmeden Kim bilir, belki de herhangi bir şey olabilirdim. İşte böyle. Her yerde ardıllıklar bulduğumdan yalnızlığımın baskısına dayanamıyorum. Sözcüklerin dumandan halkalar gibi çevremde dolandıklarını göremediğimde, bilin ki karanlıktayım, hiçim. Yalnız olduğumda uyuşukluğa düşüyorum. Izgaranın çubukları arasından külleri itelerken kendi kendime sıkıntıyla Bayan Moffat gelecek diyorum. Gelecek ve hepsini süpürüp atacak. Louis yalnızken şaşırtıcı bir keskinlikle görüyor. Hepimizinkinden daha kalıcı olabilecek birkaç sözcük yazacak. Rua da yalnız kalmayı seviyor. Yalnızlıkta öylesine doruğa ulaşan varoluş duygusunu parçaladığımız için bizden korkuyor. Çatalı nasıl kavradığına bak. Bize karşı silahı. Ama ben yalnızca muslukçu, at satıcısı ya da her kimse, birisi beni aydınlatacak bir şeyler söylediği zaman var oluyorum. Sonra hoş sözcüklerimin dumanı nasıl da yükseliyor, alçalıyor. Gösterişle dalgalanarak, onları bir tek güzellikle çelenk yaparak, kırmızı ıstakozların, sarı meyvelerin üzerlerine iniyor. Ama gözlemle nasıl da süslü püslü sokak kadını bu sözcükler. Ne kaçamaklardan, eski yalanlardan yapılmış. Bu yüzden benim kişiliğim, bir yandan öbür kişilerin sağladığı uyarıcıdan oluşmuş. O benim değil, sizinkiler sizinken. Öldürücü bir düzensiz çizgi, ortalıkta dolaşan, dağınık bir gümüş damar var onu güçsüzleştiren. Okulda onu bıraktığım için Neville'yi kızdıran gerçek bu. Küçük şapkalı, rozetli, böbürlenen oğlanlarla büyük at arabaları içine çekip gittim. Burada birkaç tanesi var bu gece. Gerektiği gibi giyinmiş. Konser salonuna gitmeden önce tam bir uyum içinde burada yemek yiyen birkaç tanesi. Sevdim onları. Çünkü en az senin kadar kesinlikle beni varoluş içine sokuyorlar. Hem bu yüzden de seni bıraktığımda ve tren giderken sen, gidenin tren değil ben olduğumu duyuyorsun. Bernard aldırmayan, duymayan, bileti olmayan, belki de cüzdanını yitirmiş olan ben. Kayın ağaçlarının yaprakları arasında içeri dışarı kayan sicime bakarak Suzan haykırıyor. Gitti, benden kurtuldu. Çünkü yakasına yapışılacak hiçbir şey yok. Ben sürekli yapılıyor, yeniden yapılıyorum. Değişik kişiler, değişik sözcükler çekip çıkarıyorlar benden. Bu yüzden bu gece yanında oturmak istediğim bir değil 50 kişi var. Ama içinizde küstahlaşmadan burada evindeymişçesine rahat olan bir tek benim. Kaba saba değilim, züppe değilim. Toplumun baskısına karşı apaçık uzanırsam dilimin akıntıya zor bir şey koymaktaki hüneriyle başarıya ulaşıyorum. Bir anda hiçbir şeyden bükülmüş küçük oyuncaklarıma bakın. Nasıl da eğlendiriyorlar herkesi. İstifçi değilim. Öldüğümde yalnızca bir dolap dolusu eski giysi bırakacağım ardımda. Ve Louis'e bu kadar çok işkenceye patlayan yaşamın ufak tefek kendini beğenmişliklerine karşı hemen hemen ilgisizim. Ama birçok şey kurban ettim. Böyle demir, gümüş ve bayağı çamurun eğri büğrü çizgileriyle damarlanmış olduğum için bir uyarıcıya bağımlı olmayanların sıktıkları o katı yumruğun içine büzülemem. Louis ve Ruada'nın kahramanlık ve yatsıma yetenekleri yok bende. Hiçbir zaman başarıya ulaşamayacağım, konuşmakta bile. Yetkin tümceler kurmakta bile. Ama geçmekte olan ana hepinizden daha çok şey vermiş olacağım. Hepinizden daha çok odalara, daha değişik odalara gireceğim. Ama içeriden değil de dışarıdan gelen bir şey olduğu için unutulamayacağım. Sesim kesildiği zaman beni anımsayacaksınız. Belki de ancak bir zamanlar meyveyi sözcüklere çelenk yapmış bir sesin yankısı olarak ansayacaksınız beni. Bak dedi Ruhada, dinle. Bak nasıl da gittikçe zenginleşiyor ışık. Çiçeklenme ve olgunluk uzanıyor her yere. Gözlerimiz bu odada bütün masaları dolanırken kırmızı, turuncu, amber rengi, yabansı, belirsiz renk çeşitlerinden perdeleri iteliyor. Onlar incecik tüller gibi dağılıyor. Arkalarında kapanıyor ve hiçbir şey öbürünün içinde eriyor.